uyandın yine kattın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'in muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni.
Merhaba, ben Dilşat.
Merhaba, ben de Mehtap.
Bilal'le Podcast'te hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
47. bölümümüzde sizlerleyiz.
Muhabbet koyu, mikrofonda süper iki konu. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.
Bugün nasılsın anneciğim?
Çok teşekkür ederim Dilşat. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. İlk uzaktan podcast kaydımızı yapıyoruz. Biraz değişik bir tecrübe olacak.
Evet, çok güzel. Seni böyle ekrandan görmek de farklı bir deneyim olacak. Bu da teknolojinin güzelliklerinden diyelim ama bakalım nasıl olacak. Güzel ama seni böyle karşımda güzel görmek hoşuma gidiyor. Enerji oldu bana.
Benim için de çok güzel oldu anneciğim. Biraz tereddütlerim vardı, nasıl yapacağız, halledebilir miyiz diye. Ama sanki becereceğiz gibi görünüyor.
Öyle tabii ki yavrum. Hey, kim bu ekip? Bilare. Bilare yapar.
Peki anneciğim, bugün neler konuşacağız?
Bugün aslında tabii ki bizim konuşma konularımız hep haftalık yaşamın içinden olan da yakın yaşanmış konulara değinmeye çalışıyoruz. Sonuçta muhabbet ediyoruz değil mi? Baktık biraz sosyal medyadan ve çevremizden. Ama benim dikkatimi ilk başta çeken genel anlamda bir voleybolcu Eda, değil mi ismi? Eda'ydı.
Aa, evet, Eda Erdem'in heykeli.
Evet. O konu hakkında istersen biraz sen de bir voleybolcu olarak senin fikirlerini duymak isterim ben. Sen nasıl yorumladın Eda'nın işte heykelinin yapılması, heykelin fiziki özelliklerinden ziyade aslında fikir anlamıyla da biraz ne düşünüyorsun onu merak ediyorum.
Şöyle, Eda Erdem gerçekten harika bir voleybolcu. Yani voleybolunun da ötesinde aslında harika bir kaptan. Hem milli takımımızın kaptanı hem Fenerbahçe'nin kaptanı. Hı hı. Yıllardır Fenerbahçe'de oynuyor zaten. Heykel de Fenerbahçe spor kompleksinin içerisinde dikildi diyebiliyorum. Şöyle, voleybolun artık ülkemizde bu kadar değer görüyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben yıllardır voleybol takip eden, işte kendi çapımda bir süre oynadım. Sonra izlemeye devam ettim. İşte sonra hakemlik yapmaya başladım vesaire ama öyle oluyordu ki çok milli maçlar bile bazen yayınlanmıyordu. İzleyemiyorduk. Çünkü talep yoktu. Ama son birkaç yıldır gerçekten bir voleybol ülkesi olma yolunda ilerliyoruz ve geçen sezon milli takımda harika bir sezon geçirdi Türkiye. Bunun da bir katkısı oldu. Artık herkes voleybol takip etmeye başladı. Eda Erdem'in heykelinin dikilmesi çok güzel bir şey. Mükemmel bir şey. Başta ama işte sosyal medyada kötü bir ışık açısıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaşıldı. Yani o fotoğrafı çeken insan bir daha eline kamera falan almasın. Hepimizin yüreğine indi. Çünkü böyle bir mimari facialar falan diye çirkin heykeller paylaşılıp duruyor ya Türkiye'den.
Evet.
Öyle bir şey çıktı diye gerçekten ben çok korkmuştum. Ama öyle bir şey değilmiş gerçekten. Düzgün açıyla, düzgün ışıkla çekilen heykeli görünce ben çok beğendim. Eda da çok sevmiş heykelini. Onun dışında bir de Vargas'ın heykeli dikildi. Ama anlamadım, Vargas ben işte Malatyalıyım deyip duruyor. TVF'nin başkanı Mehmet Ayt Üstün de Malatyalı olduğu için herhalde biraz öyle şey yapıyor. Neden Malatya değil de Zonguldak'a dikildi o heykel bilmiyorum. Ama o heykeli de çok başarılı buldum. Hatta o heykelde bir de şöyle bir güzellik yapılmış. Altta böyle bir kalp figürü var. Kalbin üstünde de Filenin Sultanların hepsinin isimleri yazıyor.
Oh, şık.
Çok hoşuma gitti. Harika bir milli takım sezonu geçirdik dedim ya. Melisa Vargas zaten orada parlayan bir yıldızdı. Onun vesilesiyle böyle bir şey yapılmış olması çok tatlı. Eda'nınki hani Fenerbahçe formasıyla yapılan bir heykel. Ama ya ben bir Galatasaraylı olarak yine de Eda'ya ben de her zaman kaptanımız gözüyle bakıyorum. Harika bir değer voleybol için. Ve bunun artık herkes tarafından da böyle kabullenilmiş olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde umarım uygulamalar devam eder ya. Ben çok mutlu oldum.
Evet. Ben de tabii ki voleybol maçlarını çok izliyorum diyemeyeceğim ama heykel konusuna gelecek olursak işte ışığın ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Hani bizler selfie yaparken ışığa denk gelmek, ışığı denk getirmek gibi bazı dertlerimiz oluyor ya, en azından benim böyle şeylerim oluyor. E demek ki ışık önemliymiş. Şimdi herkes uygun ışığı bulayım diye heykeli tavaf mı edecek? Yani o konuda biraz da belki de topluma göre de düşünmek ya da ışığa göre düşünmek. Peki biz 6 ay gece, 6 ay gündüz olan kutuplarda yaşasaydık ne yapacaktık? Bu konudan aslında çok alakası olmasa da gidilecek bir konu. Günümüzde ülkemizde yapılan son dönem heykeller ya da yapıların ne kadar estetikten uzak olduğu bilgisinden sonra aslında bu konuyu irdeleme gereği duydum. Hani benim aklımda kalan Bodrum Kalesi'nin, yani Sünger Bob benzetilmesiyle karşımıza çıkması, hatta o kaleyi görünce de ben evet Sünger Bob'u buldum diyerek bir selfie yapmıştım orada. Bu kötü deneyimler olunca insan ister istemez ya yani bu da mı, bu da mı diyerek bir serzenişte bulunabiliyor insanlar, ama fikir güzel tabii ki. Profesyonel olmak onu gerektiriyor. Böyle güzellikler karşısında. Buyurun.
Yani bu kadar aslında ülkemiz için, Türk voleybolu için değerli bir kadının heykelinin Kadınlar Günü'nde dikilmiş olması da, yani açılışının o zaman yapılmış olması da mükemmel bir şey. Sadece şöyle bir talihsiz olay yaşandı. Bir sonraki gündü sanırım, evet, yani Eda maçta bloktan düşerken inerken bileği burkuldu ve bir sakatlık yaşadı. Yani açıklama gelene kadar ben böyle aşırı tedirgin bir şekilde bekliyorum, böyle voleybol sayfalarına bakıyorum bir haber duyup bir şey yayınlayacaklar mı diye. Ya burada da şunu demeden duramayacağım. Gerçekten nazar.
Nazar, nazar, nazar. Kem gözlere nazar.
İbrahim
Kem
Tatlıses diyor
gözleri
ya, nazar
şiş.
ettiniz hayır insanlar.
Evet ya, böyle enerjiler olabiliyor. Elbette ki Kadınlar Günü'nde senin de söylediğin gibi bu güzel jestin olmasının amacı kimseye bir nezaketen yapılacak bir hediye değildi. Eda ve diğer bütün takım arkadaşlarının bir kadın olarak kendilerini göstermeleri, başarılarının neticesinde bu ödül onlara verildi. Yani ben varım diyebildikleri için. Ve sonuçta Kadınlar Günü'nün hani çıkış nedeni ve yaşanılan olayların neticesinde de işin temelinde, bana göre, sen bu konuda ne düşünürsün bilmiyorum ama cinsiyetçilik diye bir şeyin olmadı. Yani sonuçta ben de işimi yapabilirim, sen de yapabilirsin. Biz hayatın her evresinde varız mesajıdır ve ben yaptığım işin karşılığını da bileğimin hakkıyla almak durumundayım mesajı vermektir.
Aslında bir kutlamadan ziyade bir varoluş mücadelesi olduğunu düşünüyorum ben
Yani.
de 8 Mart'ın. Sonuç olarak aslında böyle önemli bir günde, hani güzel biraz zayıf kalacak, önemli bir günde böyle şeylerin yapılmış olması bence çok tatlıydı, çok güzeldi. Eda da halinden çok memnundu, çok duygusaldı. Annesi aşırı duygusaldı, röportajlarını izledim. Güzel bir şey katıldı ama en güzel kısmında gerçekten bir heykel faciasıyla karşılaşmamış olmamız. O yönden ben de çok mutluyum. Sadece işte o minik sakatlık benim biraz canımı sıktı, korkuttu. Şimdi olimpiyat senesi. Tamam, lig devam
Evet.
ediyor. Yani ama milli takım sezonu çok yoğun geçiyor. Ama ciddi bir şey yok diye biliyorum. İnşallah hiçbir voleybolcumuz, hiçbir sporcumuz ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalmaz. Bu yaz milli takımımız için çok önemli bir yaz olacak.
Evet.
Yani hem erkek voleybol takımımız hem kadın voleybol takımımız için yoğun ve güzel bir sezon olacak. Umarım iki takım da elinden gelen zaten fazlasını yapar ama iyi başarılarla ülke olarak puanımızı daha da yükseğe çıkarırlar. Yine bütün kupaları toplayıp gelirler.
Evet, ben de tüm kalbimle hepsine başarılar diliyorum. Futbolun dışında da başka spor dallarında böyle güzel başarıların üstüne imzayı atmak, altına imzayı atmak önemli bir şey.
Bir de şu var, şimdi yıllardır gelen alışkanlık, bir futbol maçı olduğu zaman, milli takım maçı olduğu zaman, ya yani eminim ki her evde o maç izleniyordur. Çok fazla bir ilgi var, çok fazla yatırım var. Ama voleybolda olduğu kadar da ben açıkçası futbolda Türkiye'nin o kadar da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu yıl belki farklı olabilir. Bu yıl futbol takımımızın da kadrosu maşallah canavar gibi. Yani lig bitsin de bir an önce milli takım sezonu başlasın diye her branşta gerçekten iple çekiyorum artık.
Evet, sanki bu konuda dünyada da futbol kulüplerinin arasında ortada olan o pay var ya, maddi pay, futbolda biraz daha fazla. O yüzden belki de herkes onu izleme gereği duyuyor. Ha, biz bunların dışındayız. İzlemiyoruz biz pek milli takımın maçlarının dışında, ama yine de güzellikleri de görebiliyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz diyelim. Peki Dilşat'cığım, şimdi hani profesyonellikten bahsettik, işini iyi yapmaktan bahsettik. Bunları görünce tabii hoşumuza gidiyor. Sonuçta güzellikleri konuşuyoruz. Konuda da bugün benim canım biraz sıkkın aslında. Bu son birkaç saatte şunu anlatmak isterim. Tabii ki ben bir sağlık çalışanı olarak bunu buradan söyleme gereği duyuyorum. Sağlık Bakanı'nın bir röportajı değil de bir işte vatandaşla konuşmasından yola çıkılarak yapılan bir haber. Bir kadıncağız var, bakanı görüyor ve haliyle haklı olarak ülkenin bu durumuyla, hani iş imkanı anlamında konuşularak, bakan beye çocuğunun anestezi teknikerliği bölümünde okuduğunu ve bunlara atamaların ne zaman yapılacağı tamamıyla anne duygularıyla ve kaygılarıyla sorulmuş bir soruyla soru soruyor. Ve bakan bey de diyor ki, o diyor kaçıncı sınıfta öğrenci? İkinci sınıfta. Güzel güzel diyor. Size diyor işte birkaç branş daha sayıyor sağlıkta olan, işte paramediklere, ameliyathane teknikerlerine falan farklı yerlerde çalıştıracak şekilde atamalar yapmayı planlıyoruz diye bir, bana göre bütün baştan sona hezimet olan bir açıklamada bulunuyor. Yani arkadaşım, biz bak heykeli konuşurken onun profesyonel bir heykeltıraşın elinden çıkması konusunda konuşuyoruz. Sağlık gibi çok önemli bir şey ve herkesin ihtiyacının olduğu bir alan, sağlık alanı. Profesyonellikten, branşlaşmaktan neden geri duruluyor? Yani tek kişiyle az parayla çok kişiyi çalıştırmak mı, çok işi yaptırmak mıdır önemli olan burada? Ha, şimdi insanlarda da öyle bir algı oluşuyor ki bir paramedik işte ya da anestezi teknikeri ya da radyoloji teknikeri ya da laboratuvar teknikeri, hani bunlar branşın özel elemanlarıdır anneciğim. Bunların sanki hemşirelik hizmetlerinin altında bir tabanmış gibi algıya sebep olunuyor. Hayır efendim, bu branşlar özel branşlardır ve orada yetişmiş elemanlardır. Bakan akıllı tabii ki. Bir hemşireyi alıp da paramediğin yaptığı işi yaptıramayacaktır, ama bir paramedik her türlü işi yapacaktır. Çünkü ona göre donanımlıdır. Bu yapılan şey de çok şık değil. Yani bu yapılanın hangi ışık tarafından bakarsan inan ki ışığı ayarlasan da kadrajı ayarlasan da pek hoş bir görüntü çıkmayacaktır. Buna emin olun. Bir sağlık çalışanı olarak bunu söyleyebilirim ve bakanım beni üzdü.
Yani evet. Sen anlatınca ben de gerçekten üzüldüm. Yani sağlık alanında zaten ciddi böyle garip uygulamalar olabiliyor. Ama şey dedin çok doğru, yani uzmanlaşmış aslında insanlara ihtiyaç var. Bu her alanda böyle. Eminim evet. Sağlıkta bu çok çok daha kritiktir. Çünkü insan hayatıyla ilgili bir şeyler yapıyorsun orada ve herkes kendi işini yapmalı. Ben bir elemanı vereyim o her yerde çalışsın, hiçbir iş kolunda kesinlikle doğru değil. Yani kendimden yola çıkıyorum. Şimdi bir mesela kaplama mühendisi vardır, o işte uzmanlaşmıştır ve o adam sadece kaplama üzerine çalışır. Biri proses geliştirme üzerine çalışır. İşte biri Ar-Ge'cidir, ona bakar. Yani biri sadece üretimden sorumludur, biri satın almadan sorumludur. Yani böyle böyle yaparak aslında kaliteli şeyler ortaya çıkabilir. Hem verimini düşürürsün, hem insanların şevkini kırarsın. Yani düşünüyorum, işe gideceğim ve kendi işim olmayan, bana dayatılan bir şeyler yapmak zorunda kalacağım. Ne kadar severek yapabilirim ki onu? Ya da yaptığım işte ne kadar verimli olabilirim? Ya biraz bunların da düşünülmesi gerekiyor bence. Biraz kaliteyi de düşünmek lazım.
Evet. Yani sadece işi ucuza mal etmek değil amaç. İşin özü sonuçta bu bir sağlık branşı. Ah, bu konular tabii ki üzüyor bizi falan filan. Evet, bu konuda ben biraz hüzünlendim. Hadi biraz sen bir şeylerden bahset de bu hüzünlü anımız biraz dağılsın istersen, ne dersin?
Peki neden bahsedelim? Çok yakın gelecekte olacak. Ramazan geliyor anneciğim. Hoş geldin ya şehri Ramazan. 11 ayın sultanı.
11 ayın sultanı bu gece itibariyle girilmiş olacak Ramazan ayına. İşte bakalım, bakalım neler olacak.
Nerede o eski Ramazanlar anne?
Değil mi? Hep öyle deniyor. Nerede o eski Ramazanlar? Eskiden beri söylenen hep kelimeler bunlar. Nerede o eski Ramazanlar? Önemli olan Ramazan'ın maneviyatı ve anlamını idrak edebilmek. Ama eskiler denilince Dişat, bir iki baktım da ben, aslında Ramazan ayı gelenekleri varmış aslında.
Aa, nelermiş anneciğim?
Yani bu gelenekler tabii ki günümüze kadar gelenleri arasında çok az var, ama bir iki madde var, onları bir sıralayalım bakalım. Geçmişte önemli işlevler görmüş olsalar da günümüzün Ramazanlarına ulaşamayan geleneklerimizden birkaçını bir hatırlayalım demişler. Hatırlayalım bakalım.
Hatırlayalım anne.
Hilalin gözlemlenmesi, zimem defteri, sadaka taşları, diş kirası, semai kahveleri, Ramazan eğlenceleri, Ramazan temizliği ve Ramazan hazırlıkları ve iftar davetleri. Sen şimdi bunların içinde hangisi daha çok dikkatini çekti?
Yani sadaka taşını biliyorum.
Evet.
Sadaka taşından önce söylediğim, bak onu bile tutamadım aklımda.
Zimem defteri.
Evet, bu nedir?
Zimem defteri de aslında günümüzdeki veresiye defteri oluyor ya. Hani marketlerden, alışverişlerden parası olmayan insanların borçlarının, alacaklarının ileri tarihe ertelenmesiymiş bu Dişat.
Ramazan sebebiyle borçları bir ay öteliyorlar mıymış?
Evet, aynen öyle. Sonra hani çıkıyor ya, bir zengin bir hayırsever çıktı, ismini açıklanmasını istemedi ve bütün mahallenin borcunu kapattı.
İşte
Yani
Ramazan
bu,
ruhu.
evet, Ramazan ruhu. Ama bu Ramazan'da da böyle şeyler olur mu sence?
Ben hiç zannetmiyorum. Şimdi aklımın yettiğince düşünüyorum, eskiden böyle daha bir coşkulu geçerdi klişesine gireceğim gerçekten. Ya hem artık hayatın gereklerinden mi oldu bilmiyorum. Çok da böyle Ramazan'ın geldiğini anlamıyorum ben açıkçası. Ne etrafta bir heyecan, ne bir hazırlık. İşte camiler falan süsleniyor bir şeyler, yani ışıklar, yazılar yapılıyor ama tek benim gördüğüm, işte bugün mesela markete gittim, güllaç koymuşlar. Güllaç ve hurma. Dedim ki evet, tam Ramazan'ın geldiğini anladık. Güllacı da hiç sevmem yani, Allah affetsin. Ama
Evet.
işte Ramazan'ın geldiğini bir oradan aslında anlıyorsun. Ya da böyle artık belki de bizim çevremizde bu kadar görmüyoruz. Biz yine kendi ailemiz içerisinde iftarlar yapıyoruz, davetler veriyoruz ama sanki bunlar azaldı. Belki pandeminin etkisi vardır. İnsanlar artık daha bireysel, daha küçük yaşamaya başladılar. Belki hayat şartları gereği insanlar tahammüllerini yitirmişlerdir ve kalabalıkla buluşmak istemiyorlardır. Bak, bu da çok mantıklı.
Öyle tabii ki. Yani sonuçta sanayi toplumundayız. Herkesin bir çalışma hayatı var. Yorulma söz konusu, ama bu da işte maneviyat. Onu da hem iş hayatı hem bu ibadeti birlikte götürmeye çalışılabiliyor tabii ki. Burada da ben bir anne olarak ve bir kadın olarak direkt dikkatimi sence ne çekmiştir?
Oruç tuttuğu için daha az çalışan ya da mesaide işini aksatan insanlar.
Onlar işin böyle tırnak içindeki boyutları, ama ben bir kadın olarak önce şu dikkatimi çekiyor: Ramazan temizliği ve iftar yemekleri.
Aa, doğru.
Evet, bunlar aslında keyifli koşuşturmalar, keyifli şeyler, ama dediğim gibi işte biraz yorgunluk ve bazı meşakkatler neticesinde biraz daha uzaklaşılmış olabiliyor, ama buradan da herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim, sağlık dileyelim. Her şeyden önemlisi insan olabilmeyi diliyorum. Onun temelinde o yatıyor, ne bileyim ben işte. Yani bireysel olarak insanlığı insan olan kurtaracak gibi geliyor bana. Burada mesela Ramazan ruhuyla ilgili birkaç gündür benim yaptığım bir şey. Görüntülü konuşmalarda da denk geliyorsun. Ramazan'dan işte neye geçtik?
Neye geçtik?
Ney? Üflemeli ney?
Anne çok Kurtlar Vadisi izledin.
Çok fazla izledim. 3 gündür ney üflemeye çalışıyorum Dişat.
Ah canım annem, ses çıkarabildin mi? Bu çok zor bir şey.
Şimdi çok zor bir şey. 3 günün sonunda neyden ses çıkarmaya çalışıyorum ama şimdi ney diyorlar ya, ney çalınmaz üflenir, evet, diye. Ben neyi çalamadım, üfleyemedim ama neyi çenilettim.
Çenilettim nedir peki anneciğim?
Bunu bir müzik öğretmeni söyledi. Mehtap 3 gündür o neyden ses çıkaramadın ve neyi çenilettin dedi bana.
Ney ağladı.
Ney ağladı ve ben o saatten itibaren neyi yavaşça bıraktım sehpanın üzerine. Neyden ses çıkaramadım ama çenilettim neyi yavrum. Benim hazırlığımda bu oldu.
Anneciğim senin çaban yeter ya, ama bence vazgeçme bak. 30 gün boyunca sen bu işe bir odaklan. Her akşam bir dene.
Deneyeceğim bunun sonuna. Demek ki o ruha henüz ulaşamadım ya da öyle bir şey, bilemiyorum ama oktavımı indirmem gerekiyormuş üflerken.
Yani orasını ben bilemeyeceğim artık anneciğim.
Oktavım, bakalım ilerleyen günlerde nelerle karşılaşacağız, ne yapacağız. Neydi artık sonunda dile geliyormuş, beni bırak diyormuş falan.
Vazgeç artık, el çek benden.
El çek benden diyor. Bugün evet güzel güzel şeyler konuştuk bence. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Şöyle, ben FaceTime üzerinden bu işi şu an yapabiliyor olmaktan çok mutluyum. Çünkü gerçekten benim yüzümden çok ihmal ettik ve çok özlemişim. Bu şekilde de yapabiliyor olmak beni çok mutlu etti. Bana da bir motivasyon oldu bu yoğun akademik hengamenin içerisinde. Bana da iyi gelen bir şey bu. O yüzden çok mutluyum. Ama bu haftalık da sanki sohbetimiz bu kadar yeter gibi.
Yani yeter diyelim. Teknolojinin güzel nimetlerinden faydalanmak güzel bir şey oldu. Mutlu olduk. Tabii burada yapımcımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü imkanlarımızı sunan ve hazırlayan kendisi. Onu da buradan öpüyoruz.
Öpüyoruz. Kokulu öpücükler.
Kokulu kokulu öpücükler. Buradan senin güzel gülen yüzünü de gördüğüm için de çok mutluyum. Bu bana enerji oldu ve artık neyimi daha güzel üfleyebileceğim.
Gelişmeleri merakla bekliyorum anneciğim.
Peki.
O zaman kapanış hatırlatmalarımızı da yapalım. Bizlere Instagram üzerinden, Twitter üzerinden ya da X üzerinden Bilalya Podcast kullanıcı adı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da bilalyapodcast@gmail.com adresinden bize e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bizleri Spotify'dan, Apple Podcast'lardan dinleyebilirsiniz. Aklınıza gelen her platformda varız. Yeter ki bizi dinlemek isteyin. O zaman haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Dostça kalın.
Sabah uyandın yine kalktın. Keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'in muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili. Konu konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili. Konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.